ALES Soru Bankası Sözel Bölüm Ayrım 27 Paragraf 8 Paragrafta Yardımcı Düşünce 1. Romanları çok kusurlu olmasına karşın Gürpınar, toplumumuzun bütün katmanlarından insanlar alarak, bunları o günün yaşayış biçimleri içinde biraz da alay ederek sergilerken, tulumbacılar, mahalle kadınları, hizmetçiler, dadılar, paşa babalar, kalem efendileri, zübbeler, falcılar ile kaynaşan, hayat dolu bir İstanbul'u büyük bir canlılık ve sıcaklıkla yaşatmaya başlamıştır. Onun en çok övülen yönü de, o günkü İstanbul'un geleneklerini, göreneklerini, tiplerini canlandıran bu tarihçi yönüdür. Bu parçada adı geçen yazarın romancılığı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A. Romanlarında alaycı bir tutum sergilediğine, B. Gelenek ve görenekleri canlı bir şekilde yansıttığına, C. Tiplerinin psikolojik derinliğe sahip olduğuna, D. Romanlarının kusurlu yönlerinin bulunduğuna, E. Roman eserlerinde toplumun her kesimini yansıttığına. Cevap C. Tiplerinin psikolojik derinliğe sahip olduğuna. 2. Memleketimizde geçer akçe bir insan tipi var. Her bakımdan günün havasına uyan, nasıl olunması gerekiyorsa öyle olan bir insan. Bu insanın sözleri, yazıları, hareketleri, sahnede rol yapan bir aktörünki kadar ölçülü ve hesaplıdır. Kendisini ileri bir insan sayar. Hiçbir şeyden anlamasa da falan opera veya tiyatroya bayıldığını söyleyecektir. Başkalarının ileri dedikleri şairleri sever, geri dediklerinden nefret eder. Bu parçada tanıtılan insan tipi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Gelişmeleri yakından takip eden, B. Hareketlerinde inandırıcılığı esas alan, C. Kulaktan dolma bilgilerle hareket eden, D. İnandığı şeylerde sabit fikirli olan, E. Kendisine ait fikri olmayan. Cevap B. Hareketlerinde inandırıcılığı esas alan. 3. Şikayetname Füzuli'nin nişancı Mustafa Çelebi'ye hitaben yazdığı Türkçe mensur bir mektuptur. Bu mektubun yazılış sebebi şudur. Kanuni Bağdat'ı fethettiği zaman Füzuli padişahtan yardım ister. Bunun üzerine şaire Bağdat vakıflarının masraf fazlasından günlük 9 akçe gibi bir miktar maaş bağlanır. Ancak vakıf memurları türlü hallerle bu parayı kendisine vermezler. Bundan dolayı dönemin nişancı paşasına bu mektubu yazar. Dil özellikleri bakımından Azeri şivesinin özelliklerini taşıyan bu mektup, diyalog biçimde yazılmış olup sanatlı bir usluba sahiptir. Bu parçada şikayetname ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A. Eserde iğneleyici ve alaycı bir yergiye yer verilmiştir. B. Şair maddi yardım almak için bu mektubu kaleme almıştır. C. Azeri şivesinin dil özellikleri vardır. D. Mektup karşılıklı konuşma şeklindedir. E. Eserin sanatlı bir üslubu vardır. Cevap A. Eserde iğneleyici ve alaycı bir yergiye yer verilmiştir. 4. Çetin Altan eski kuşak bir Türkiye aydını. Söyleyeceğini yeni kavramlarla da süsleyip püslemeden, hatta çok kızdığı köylüler gibi dost doğru söylüyor. Geri kalmış bir ülkenin ezikliğini yansıtan çok bağrı yanık bir üslubu var. Aslında hep söz konusu ettiği köylülükten kurtulamamış şehir nüfusuyla ortak daha pek çok yanı var. O da modernleşme deyince teknolojik gelişme anlıyor, o da burjuva yaşam biçimine fazla anlam atfediyor. Bu parçaya göre Çetin Altan'la ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Çağdaşlığı tüm boyutlarıyla eserinde anlatmıştır. B. Anlatımında süsten uzak ifadeler kullanır. C. Doğru söyleyen, anlatmak istediğini doğrudan söyleyen bir yazardır. D. Köylülükten kurtulamamış şehirli insanı eserlerinde yansıtır. E. Eski kuşaktan gelen bir aydındır. Cevap A. Çağdaşlığı tüm boyutlarıyla eserinde anlatmıştır. B. 5. Eğimli bir kirli toprakta, başka ve bulanık bir suya karışıp göçenin arkasından bakar. Heyelan. Ne toprak kaymasıdır ne çamur akması, yamacın dışa dönük bir harekete verdiği tepki, içe yol bulan çökmesidir. Korku, acı, keder, trollcüler. En iyisi bir yosun olup anlatmak kayıp bir tekneyle dimin sonsuzluğunu. Bir de büyük bir yağmur ancak denize dibi olduğundan sonsuz gösterebilir. Yan odada, oda sıcaklığında uyuyan öksürük şurubu sesinin şiirini mırıldanıyor. Fatma ne? Beni oda sıcaklığında tut diye ekleyerek bir kopuşa eklenmenin ya da bir kopuşu kendinde eksiltmenin şiirini. Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı yoktur? A. Heyelan ne değildir? B. Denize dibi olduğundan sonsuz gösteren nedir? C. Mırıldanan nedir? D. Uyuyan varlık nerededir? E. Trollcüler kimlerdir? Cevap E. Trollcüler kimlerdir? 6. Türkçe öğretiminde sözlük yazım kılavuzu, deyimler ve atasözleri kılavuzu her öğrencinin sürekli başvurduğu temel araçlar olarak düşünülmelidir. Türkçe öğretimi için seçilen ders kitabı içinde yer alan değişik türdeki metinlerde ve uygulama örnekleriyle öğrencileri yeni kitaplara yöneltecek bir kılavuz olmalıdır. Öte yandan her öğrenci için ilk öğretim birinci sınıftan başlayarak bir okuma dosyası oluşturulmalıdır. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A. Öğrencilerin doğru yöntemlerle eğitilmesi gerektiğine. B. Ders kitaplarının değişik türde metinler içerdiğine. C. Ders kitaplarının içerdikleriyle öğrencilere yol göstermesi gerektiğine. D. Yazım kılavuzu, deyimler ve atasözleri kılavuzunun öğrencilerin başvurduğuna. E. Öğrenciler için okuma dosyasının oluşturulması gerektiğine. Cevap A. Öğrencilerin doğru yöntemlerle eğitilmesinin geciktiğine. 7. Özellikle 1990'lı yıllardan itibaren Türk çocuk edebiyatında değişimleri bir tür milat olarak değerlendirmek yanlış sayılmaz. Çünkü son zamanlarda çocuk kitaplarının hem dış yapı hem içerik özellikleri sistematik bir biçimde farklılaştı. Bu değişim, Türk çocuk edebiyatının çocuğu ve çocukluğu keşfetmesiyle yakından ilgilidir. Neler mi oldu? Çocuk daha gerçekçi ele alınmaya başlandı. Edebiyat niteliği çağdaş bir düzeye ulaştı. Bu parçaya göre çocuk ve çocuk edebiyatı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. 1990'lı yıllardan sonra çocuk edebiyatında önemli değişimler olmuştur. B. Çocuk edebiyatı çocuğu 1990'lı yıllarda keşfetmiştir. C. 1990'lı yıllarda çocuk gerçekçi bir biçimde ele alınmıştır. D. Çocuk edebiyatı modern bir aşamaya gelmiştir. E. 1990'lı yıllardan önceki araştırmalar çocukların gelişimini olumsuz yönde etkilemiştir. Cevap E. 1990'lı yıllardan önceki araştırmalar çocukların gelişimini olumsuz yönde etkilemiştir. 8. Türkiye'nin son 30 yılına hukukçu gözüyle tanıklık etmiş ve emekli olmuş saygın savcılarımızdan biri Mete Göktürk. Anı ve gözlemlerinden oluşan bu kitabında yargıya konu olmuş birçok olaya yer etmiş. Adalet toplumda güçlü olanların mutlak egemenliğini sınırladığı için öncelikle güçsüzlerin, ezilenlerin sığınağı, tutundukları dal, kurtuluş arayışlarının çaresi olarak görünüyor. Ancak ne yazık ki adalet çoğu kez güçlü karşısında yenik düşüyor ve insanlar sürekli adaletsizlikten yakınıyorlar. Aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki kitabın özelliklerinden biri değildir? A. Kitap birçok adli olayın nasıl çözümlenebileceğine ışık tutmaktadır. B. Kitap Mete Göktürk adlı emekli bir savcının anı ve gözlemlerini içermektedir. C. Kitapta birçok insanın bildiği ve yargıya konu olmuş olaylara yer verilmiştir. D. Kitapta adaletin görevini çoğu kez yerine getiremediğine değinilmiştir. E. Kitapta insanların adaletin tam olarak uygulanmamasını eleştirmesi söz konusudur. Cevap A. Kitap birçok adli olayın nasıl çözümlenebileceğine ışık tutmaktadır. 9. Yüzyıllardır Türkiye olarak ihracatımız işlenmeden gerçekleşiyor. Bu da ülke ekonomimizin milyarlarca dolar kaybı uğramasına vesile oldu. Olmaya da devam etmekte. Bu durum ekonomimizin kaybı yanı sıra Türkiye'de de fındık sanayinin yeterince gelişememesine neden oluyor. Türkiye'de fındık sanayinin gelişimi için mutlaka Karadeniz bölgesinde serbest bölge kurulmalıdır. Türkiye'de fındık üretiminin yapıldığı Karadeniz bölgesinde fındık sanayisinde serbest bölge haline getirilmesi, Türkiye'de fındık sanayinin gelişimine önemli bir katkı sağlayacaktır. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A. Fındık üretiminin Karadeniz bölgesinde olduğuna, B. Fındık sanayinin gelişmesi için serbest bölge kurulması gerektiğine, C. Fındık ihracındaki yanlışların sanayimizi olumsuz etkilediğine, D. Fındık üretiminde birçok yanlış yöntemin uygulandığına, E. Türkiye'de fındık sanayisinin daha gelişebileceğine. Cevap D. Fındık üretiminde birçok yanlış yöntemin uygulandığına. 10. Bir eseri övme, yerme ya da sadece tanıtma bizim söylemek istediğimiz anlamda eleştirme değildir. Eleştiriciden beklenen okurun çok kez göremeyeceği niteliklere ve eksikliklere işaret ederek bir eserin dil, üslup, deyiş ve biçim özelliklerinden doğan sanat değerini belirtmek, kendi türü içinde yerini göstermek, düşünce ve sanat hayatının gelişmesinde oynadığı veya oynayabileceği rolü açıklamaktır. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi bir eleştiride aranması gereken niteliklerden değildir? A. Eserin düşünce ve sanat hayatının değişmesinde oynadığı rolü belirtmek. B. Eserle ilgili okuyucunun eksiklerini gidermek. C. Eleştirmenin kişisel damgasını taşımak. D. Okuyucunun görüş açısına katkıda bulunmak. E. Eserin sanat değerini, dil ve üslup özelliklerini belirtmek. Cevap C. Eleştirmenin kişisel damgasını taşımak. 11. Fıkralar insanı güldüren, güldürürken de düşündüren kısa metinlerdir. Her milletin kültüründe o milletin karakterini yansıtan kişiler vardır. İşte Nasrettin Hoca da milletimizin zekasını ve mizahi yönünü fıkralarla anlatan nükteci bir kişidir. Yüzyıllardır hocanın bu kadar çok sevilmesinin sebeplerinden biri de her sözünün, her davranışının altında hikmetler bulunmasıdır. Bundan dolayı halkımız hocaya ermiş bir kişi olarak tanır. Hoca, hayatının anlamını mizah yoluyla anlatır. Hocanın fıkralarında ahlaka, çalışma hayatına ve hukuka aykırılığa rastlanmaz. Hoca bir fıkra ustası ve halkın sevgisini kazanan biri olduğu için başkalarına ait olan bir takım fıkralar ona mal edilmiştir. Bu parçada Nasrettin Hoca ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A. Hocanın fıkralarının güldürürken düşündüren fıkralar olduğuna. B. Türk milletini fıkralarıyla dünyaya tanıttığına. C. Her sözünün, her davranışının hikmetlerle dolu olduğuna. D. Fıkralarında hayatın değerlerine ait aykırılık olmadığını. E. Çok sevildiği için kendisine ait olmayan fıkraların bile kendisininmiş gibi kabul edildiğini. Cevap B. Türk milletinin fıkralarıyla dünyaya tanıttığına. 12. Köroğlu bir halk hikayesi kahramanı olup 15. yüzyıl sonları ile 16. yüzyılın başlarında Celali ayaklanmalarına katılmış bir iskankârdır. Bolu Bey'inden intikam almak amacıyla eşkıyalığa başlamış bir halk şairidir. Köroğlu etrafında birçok halk hikayesi oluşturulmuştur. Sözlü halk edebiyatı geleneğinin içinde önemli bir yere sahip olan Köroğlu hikayeleri destani nitelikler taşır. Köroğlu destanı ile ilgili değişik eserler ortaya konmuştur. Bu parçada Köroğlu ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A. Bir halk hikayesi kahramandır. B. 15 ve 16. yüzyıllarda yaşamıştır. C. Şiirlerinde kahramanlık ve yiğitlik duygularını işlemiştir. D. Sözlü edebiyatın önemli bir simasıdır. E. Şairle ilgili birçok destani hikayeler oluşturulmuştur. Cevap C. Şiirlerinde kahramanlık ve yiğitlik duygularını işlemiştir. 13. Hikayeler içinde çok giriş vardır. Hayatında hiç çok kitap okumamış olanlar bile 500 kelimelik dağarcıklarını, fukaralığına inat, inanılmaz bir yaratıcılıkla hikayelerini renklendirirler. Basit bir anlatım genellikle dinleyeni yanıltmaz. Hayatlarının o kısacık cümleler gibi olmadığı, jestlerin, mimiklerin ve kimi zaman çaresizce iki yanaştıkları ellerin dile getirdiği görünmez ifadelerden anlaşılır. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A. Hikayenin herkes yazılabilecek kolay bir tür olduğuna. B. Jest ve mimiklerin anlatımı renklendirdiğine. C. İnsanların çok sözcük bilmese de hikayelerini yaratıcılıkla anlatabileceğine. D. Bazı insanların kelime hazinelerinin 500 sözcükten oluştuğuna. E. Hikayelerin birden çok girişi olduğuna. Cevap A. Hikayenin herkese yazılabilecek kolay bir tür olduğuna. 14. 1950'lerden günümüze dek sürüp gelen şiir tartışmalarının içinde yer almış bir eleştirmen olarak Mehmet Fuat, şiirimize yeni bir soluk getiren ikinci yeniyi yıllar sonraki tekrar gündeme getiriyor ve yeniden değerlendiriyor. İkinci yeni şairleri sanatın bir işlevi olduğuna inanmıyorlar mıydı? Toplumsallığa karşıt kişiler miydi? Neler konuşuldu, neler tartışıldı gibi pek çok soruya. Mehmet Fuat, diğer kitaplarında yayınlanmış olan tartışma yazılarını bir araya getirdiği bu kitabında kendi penceresinden izlenimlerle cevap veriyor. Bu parçaya göre Mehmet Fuat'la ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Son eserini içinde yaşadığı ortamdan soyutlayarak yazmıştır. B. İkinci yeni şiir akımı yeniden gündeme taşımıştır. C. İkinci yeni akımının tartışmaya açık konularını incelemiştir. D. Diğer kitaplarında yayınlanan tartışma yazılarını son eserini almıştır. E. Son kitabında kendi bakış açısıyla izlenimlere yanıt vermektedir. Cevap A. Son eserini içinde yaşadığı ortamdan soyutlayarak yazmıştır. 15. Yaşamı hakkında pek az şey bildiğimiz Hristiyan din adamı Seyyah Angelico Maria Müller'in 1726 yılında sonbaharında İzmir'de gördüklerini içeren bir gezi günlüğü yayınlandı. Kitap, İzmir kentinin 300 yıl önceki durumu ile ilgili bilgi veren ender metinlerden biridir. Bu kısa metinde misyoner Müller, İstanbul'dan İskenderiye'ye kadar baştan sona deniz yoluyla tamamladığı üçüncü yolculuğunu akıcı bir anlatımla dile getiriyor. Bu parçada Müller'le ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A. İstanbul'dan İskenderiye'ye deniz ulaşımı kullanarak gittiğine B. Hayatı hakkında geniş bilgiye sahip olunmadığına C. İzmir'in 3 asır önceki halini gösteren eserlerin az olduğuna D. İzmir'de gördüklerinin bir eser haline getirildiğine E. Hayatının büyük bölümünü ülkemizde geçirdiğine. Cevap E. Hayatının büyük bölümünü ülkemizde geçirdiğine. 16. İnsanların yaşama ortamlarının korunması ve geliştirilmesi, yaşamın ve uygarlığın birlikte sürdürülebilmesi için alınması gereken önlemler 112 gün boyunca İstanbul'da dile getirilecek. Yüzyılın en büyük uluslararası zirvesi, Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Konferansı Habitat 2, 3-14 Haziran tarihleri arasında. Konferans süresince İstanbul'u bir kültür kenti olarak dünyanın gündemine getirmek amacıyla kentin çeşitli mekanlarında kültür ve sanat etkinlikleri düzenleniyor. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A. İstanbul'un insanların birlikte yaşaması için uygun bir şehir olduğuna. B. İstanbul'da Haziran ayında Habitat'ın yapılacağına. C. İstanbul'un kültür kenti olarak gündeme getirilmeye çalışıldığına. D. İstanbul'da kültür ve sanat etkinliklerinin düzenlendiğine. E. Habitat'ın insanların yaşama alanlarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla yapıldığına. Cevap A. İstanbul'un insanların birlikte yaşaması için uygun bir şehir olduğuna. 17. Şiirde konu halkın yaşamından seçilmiştir. Halk dilinin söz değerleri şiirin dokusuna sindirilmiştir ustaca. Böylece anlatım, yaşanan gerçekle, somut koşullarla beslenmiştir. Daha doğrusu, salt kişisel izlenimlerin, duygulanımların ürünü olmaktan kurtulmuştur şiir. Aşağıdakilerden hangisi bu sözleri söyleyen eleştirmene ait bir düşünce olamaz? A. Şiir toplumsal gerçekleri ele almalıdır. B. Sanatçı şiirde ruhun ilhamlarını anlatmalıdır. C. Şair halka hitap edebiliyorsa gerçek şairdir. E. Şiirde halk dilinin söyleyişlerine yer verilmelidir. Cevap B. Sanatçı şiirde ruhunun ilhamlarını anlatmalıdır. 18. Pek çok uzman bir toplumun kabul edilebilir davranış kalıpları üretme ve bunları dayatma hakkı olduğunu ileri sürerek, sosyal olarak denetlenen bir terbiye kaçınılmazdır. Çünkü insanların doğal eğilimleri bir arada yaşamalarını insan imkansız kılar, hem de kabul edilemeyecek kadar kaba ve tehlikelidir der. İnsanın baskılanacak bu doğal eğilimlerinin başında gelen saldırganlık dürtüsü, özgür bırakılacak olursa hiçbir grubun felaketten kurtulamayacağını, toplumsal yaşamı bütünüyle imkansız kılacak kadar şiddetli çatışmalar doğuracağını değinirler. İnsan düzeltme, sahne arkasına atma ve gözetlemenin sonucu olarak toplum tarafından tanınan ve onaylanan, istenen bir kalıba daha uygun hale getirilir. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A. Bilim adamları saldırganlık dürtüsünün serbest olduğunda insanların felakete sürüklenebileceğini söylemektedir. B. Uzmanlar terbiyenin denetlenmesi gerektiğini söylemektedir. C. Toplumsal yaşamda özgür bireyler saldırganlık göstermektedir. D. İnsanlar belli kriterler sonucu istenilen kalıba sokulabilir. E. Uzmanlara göre insanların bir arada yaşaması doğal eğilimleri yüzünden imkansız hale gelmektedir. Cevap C. Toplumsal yaşamdaki özgür bireyler saldırganlık göstermektedir. 19. Akıllı insan yanılmayacağını iddia eden ve başkalarının fikirlerine karşı yabancı kalan insan değildir. Akıllı insan yanılmanın beşeri olduğunu kabullenerek işlediği hataları düzelten ve değişik düşünceleri değerlendirip onlardan istifade etmeyi bilen insandır. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi akıllı insanın özelliklerinden değildir? A. Bazı hataların olabileceğini kabullenilmesi. B. Hata yapmanın insana özgü olduğunu bilebilmesi. C. İşlediği hataları düzeltmenin yollarını araştırabilmesi. D. Başkalarının fikirlerine değer verilmesi. E. Hata yapma payının az olduğunu savunması. Cevap E. Hata yapma payının az olduğunu savunması. 20. Efes Roma İmparatorluğu döneminde Asya eyaletinin başkentiydi. Nüfusu da yaklaşık 200 bindi. Kentin merkezine özellikle zengin Roma vatandaşları mesken tutmuştu. Merkezden uzaklaştıkça Efes'in diğer sakinleri, tüccarlar, toprak sahipleri ve işçilerdi. Kentin en varlıklı kişileri ise yamaç evleri denen ve kente tepeden bakan konutlarda otururlardı. Bu parçada Efes'le ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A. Kent merkezinde Roma vatandaşlarının oturduğuna. B. Asya ile eyaletinin başkenti olduğuna. C. Merkez dışında tüccar ve işçilerin oturduğuna. D. Yamaç evlerde varlıklı insanların oturduğuna. E. İmparatorluğun en güvenli şehri olduğuna. Cevap E. İmparatorluğun en güvenli şehri olduğuna. Testin sonu.